Efendim herkese merhabalar. Ben Sarper Arıkan. Bilişim Kulübü'nde yeni bir Bilişim Kulübü gününde sizlerle birlikteyiz. Bilişim dünyasında neler olmuş birlikte değerlendiriyor olacağız. Geçen hafta bir program gerçekleştirmiştik. Lakin programımızda minik teknik aksaklıklar olmuş olmasına rağmen yine de programın kaydını yüklediğimiz www.dünyayaseslen.com'da çok başarılı bir takip etme oranına ulaşmış durumdayız ki hızlıca da devam ediyor. Programlarımız da sizlerin katkılarıyla büyüyecek bir olguya sahibiz, yapıya sahibiz. Dolayısıyla sizler bizim için çok önemlisiniz. Radyo Engelsiz Erişim'de Engelsiz Erişim Derneğimizin bu güzide projesinde sizler için yayınlar yapmak bizim için oldukça büyük keyif. O zaman isterseniz yavaş yavaş başlamadan evvel www.engelserişim.com/radyo ve Sarper Arkan, Sarper Arkan Twitter adresi veya Facebook'tan da Sarper Arkan şeklinde bulabilirsiniz. Beni ekleyebilirsiniz ve böylelikle yayınımızla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunları okuyoruz ve değerlendireceğiz. Ama öncesinde tabii ki müzikle devam edelim ve sonra da hızlıca gündemde neler olmuş bir bakalım. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. 24 Nisan 2020 ve saat 8.30 birazcık geçiyor. İsterseniz ilk haberimizle başlayalım. NFC teknolojisini muhakkak herkes duymuştur. NFC teknolojisi yakın iletişim teknolojisi olarak geçer. Near Field Communication adıyla. Bu temassız ödemelerde kullanılan bir teknoloji arkadaşlar. Veya örneğin siz bir NFC etikete sahipseniz herhangi bir eşyanızı NFC destekli bir cihazla erişilebilir hale getirebilirsiniz. Üzerine yapıştırdığınız bu NFC etiketlerle içerisine tanımlayacağınız bilgileri tekrar telefonunuza okutabilirsiniz. Dolayısıyla NFC aslında çok güzel bir teknoloji. NFC Türkiye'de yemek özellikle bu restoranlarda ve yemek satan birçok yerde kullanılan bir teknoloji. Ender AirPay isminde bir firma bu teknolojiyi kullanmaya başlamış. Ve Türkiye'de yemek kartı, özellikle bu yemek kartlarının NFC destekli bir şekilde kullanılabilmesini temin etmeye başlamış. Yani NFC öyle bir teknoloji ki her şeye ve her şekilde yapılandırılabilir ve uyarlanabilir arkadaşlar. O yüzden NFC bu anlamda Türkiye'de yemek kartlarında da kullanılmaya başlamış. Belki bu işte Sodexo Express gibi veya çeşitli firmalar da bunu tercih edebilir. Belki de yemek sepeti de olabilir. Bu NFC destekli bir takım, örneğin işte menüler tasarlanabilir ilerleyen dönemde. İşte üzerine getirdiğinizde siz onunla ilgili bilgiler okuyabilirsiniz. Buna benzer birçok teknoloji uygulanabilir. Evet arkadaşlar, şimdi başka önemli bir habere daha geçelim isterseniz. Covid-19 muhakkak her gündemimizde yer alacak gibi duruyor. Çünkü halen de insanların hayatını etkilemekte. Teknoloji dünyasında ise Covid-19 ile ilgili net bilgi almak çok önemli hale geliyor. Bütün büyük teknoloji firmaları, Google, Facebook ve işte bu alanda hizmet veren sosyal medya kuruluşları, şirketleri bu anlamda doğru bilgi ulaşılabilmesi için bazı bölümler ayırdılar Covid-19'da ki bunu Facebook'ta da görebilirsiniz. Google'da yine Covid-19'la alakalı olarak en doğru bilgiye ulaşabilmesini sağlamak, bu alanda çalışan kuruluşlarla ilgili bilgilere en doğru şekilde ulaşılabilmesini sağlamak adına bir bölüm oluşturmaya başlamış ve arama sonuçlarını buna göre optimize etmeye başlamış arkadaşlar. Bu test merkezlerini de kapsayan bir durum dolayısıyla ilgili test, çevrim içi test adresleriyle ilgili bilgiler alınabilecek bu sayede arkadaşlar. İsterseniz siz de aralıklarla gerek Google'da gerek Facebook'taki Covid-19 ile ilgili paylaşımları daha doğru bir şekilde takip edebilirsiniz. Çünkü doğru bilgiye ulaşmak günümüzde çok önemli bir noktaya geldi. Özellikle firmaların da yani bireysel olarak insanlar bu konularla ilgili bilgi paylaşıyor ama firmaların da doğru ve net bilgiye ulaşımı sağlamaları önemli. Bu anlamda kendilerini sorumlu hissediyorlar. Dolayısıyla da bunu hayata geçiriyorlar. Çünkü bunu kontrol etmezseniz bilgiye erişim anlamında, doğru bilgiye erişim anlamında sıkıntılar çıkacaktır. Ve insanların hayatını etkileyen bu tarz önemli konularda da problemler ortaya çıkar haliyle. Pekala, o zaman müzikle devam edelim. Ardından buradayız. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing that roar. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ben Safer Kan. Radyo Engelsiz Erişim'desiniz. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, bu metinden sese teknolojilerini hepimiz hayatımızda bir şekilde kullanıyoruz. Hem mobil cihazlarımızda, hem bilgisayarlarımızda, hem de evde kullandığımız her tür akıllı cihazda aslında bir text to speech dediğimiz metinden konuşma yazılımı var. Peki bu metinden konuşma yazılımı ne yapıyor? Ekrandaki metini seslendirebileceğiniz, aynı zamanda en basit mantıkla içerisinde yer alan bazı işte özel yapılarla metin içeriklerinin ya da etiketli grafiklerin algılanabilir metinsel içeriklerini seslendiren bir teknoloji aslında. Bu nereden bunu en güzel örnekleyebiliriz? Örneğin bu tarz yapıları işte yapay zekada kullanıyor. İşte Siri veya Google Asistan veya telefonunuzda erişebilirlik seçenekleri altında ki herhangi bir erişebilirlik seçeneklerini kullanmayan dinleyicilerimiz içerisinde içinde biraz açıklama yapalım. Özellikle bu text to speech ile kitapları dinleyebilirsiniz. Sesli kitaplarınızı ayarlar erişebilirlik altında yer alır genelde telefonlarınızda, mobil cihazlarınızda. Bunlar metinsel her türlü içeriği okurlar. Bu artık öyle bir noktaya gelmiş durumda ki yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisiyle dolayısıyla metinden konuşmayı yorumlayabilir hale geldi. Amazon da bu konuda bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Amazon Alexa, biliyorsunuz Amazon'un akıllı asistanı, daha doğal konuşma yeteneğine derin öğrenme teknolojisi sayesinde kazanabilir duruma gelmiş arkadaşlar. Bu özellikle Amazon'un akıllı asistan yeteneklerini, örneğin daha doğal vurgular yapma ve bu şekilde insana daha yakın tepkiler verme gibi uzun formatlı metinleri daha akıcı ve daha o metnin duygusunu aktarabilecek şekilde yapılandırılabildiğini açıkladı Amazon. Amazon Alexa henüz Türkçe değil ama Türkçesi geldiği takdirde de birçok cihazda aslında kullanılabilir. Evinizi akıllı hale getirmeniz bile bu tarz sistemlerle olası. Örneğin bir akıllı hoparlör alıyorsunuz, içerisinde Alexa çıkıyor Amazon'un. Şu an için İngilizce komut verilebiliyor ki bununla ilgili ben bir evde demo gördüm. Örneğin ışıkları açabilirsiniz. Akıllı hale getirebileceğiniz her tür ev eşyasını sesli komutlarla kontrol edebilirsiniz. Evet, bu özel bir haber aslında. Braille ekranları hepimiz bir şekilde işte gördük veya deneyimlemiş olabiliriz hep birlikte. Braille birçok görme engelli bireyin hayatında önemli bir noktada dolayısıyla. Braille ekranlar teknoloji olarak günümüzde birazcık pahalı teknolojiler. Ama araştırmacılar Braille ekranların daha uygun şekilde, yani daha uygun maliyetle üretilebilmesi için çalışma başlatmış arkadaşlar. Bu Braille ekranlar şu an klavye yapısı olarak 6 noktalı veya çeşitli hissedilebilir düzeyde karakteri dönüştürebilen yapılar. Bu yapı da aslında limitli bir, yani ekranı limitli şekilde karakterleri aktarabiliyor ve ilgili karakter oluşturulduğu zaman parmağınızın ucunda hissedilebilir şekilde o karakter yükseliyor. Ama bu özellikle üzerinde çalışılan teknolojiyi, şuradan böyle bir size daha doğru bilgi vermek adına bakacağım. Piyasada özel bir elektrik aktarım tekniği kullanılıyor tabii ki. Ama artık poliformik yapıda bir teknoloji geliştiriliyor. Bu da tabii ki elektroaktif poliformik dediğimiz bu teknoloji sayesinde karakterler doğrudan herhangi bir sınır olmadan hissedilebilecek bir ölçüde. Ama tabii bu özellikle voltaj problemi, yani bu voltajın aşırı gelmesi ve bu özel malzemenin, poliformik malzemenin özel hassasiyeti sebebiyle henüz geliştirme aşamasında, ama bunlar üzerinde yapılan çalışmalar çok umut vaat edici. Bakalım son noktada bu ne olacak? Elektroaktif polimerler arkadaşlar çok hassas bir malzeme aslında bu. Bu hassas malzemenin tabii üretimi de çok da kolay değil. Ama bu tarz projelerde de önemli bir noktada duruyor. Braille ekranların ucuzlaması demek insanların bunları kullanabiliyor anlamına gelmesi demektir. Çünkü Braille ekranlar herkesin yaşamında aslında önemli bir noktada. Sadece ekranı duymak değil, ekrandaki yazıyı da hissedebilmek de önemli bir nokta. Pekala arkadaşlar, o zaman yine bir müzik arası ve devam edelim. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 8:51-52 geçiyor. Haberlerimize devam edelim. Şimdi ses teknolojilerinin ne kadar hızlı geliştiğini ve içerisinde yapay zeka teknolojilerinin girdiğini az önce Metin'den sesi teknolojilerinde görmüştük. Şimdi ses teknolojilerinde bu sefer bir ekran kartı üreticisi arkadaşlar. Bilgisayarlarınızdan işte herhangi bir sesli görüşme anında video konferansı olabilir veya belki de yayın yapıyorsunuz, canlı yayınlar yapıyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz. Bilgisayarınız Nvidia markalı bir ekran kartına sahipse ve özellikle RTX serisindeyse biliyorsunuz Ray Tracing teknolojisi mevcut. RTX teknolojisinin içerisinde gelen derin öğrenme tekniği bilgisayardan yayın yaptığınız zaman sesin arka plan etkisini azaltarak, yani bir nevi gürültü azaltma teknolojisi, gürültü iptalleştirme teknolojisi de diyebiliriz biz buna, arka plan sesin azalmasını sağlayarak sizin sesinizi ön plana alan bir teknoloji ve buna Nvidia RTX Voice teknolojisi denmiş. Tabii ki bu teknolojiyle çok önemli bir sorun da aslında giderilmiş oluyor. Ne kadar etrafınızda kalabalık bir ortam olursa olsun, Nvidia kullanıcısıysanız ve bilgisayarınızda Nvidia ekran kartı varsa bu teknolojiyi kullanarak sesinizi karşı tarafa daha etkin bir şekilde iletebilirsiniz. Peki bu nasıl çalışıyor? Yazılım kurduktan sonra yazılım sizin mikrofon donanımınızı tanıyor ve filtreleme yaptırıyorsunuz ve siz bu yazılım üzerinden bu teknoloji sayesinde örneğin Nvidia'nın bu yapay zekasını da kullanarak arka plan seslerinizi kısabiliyor. Yani burada yapılan şey mikrofonun aslında yazılıma tanıtılmış olması hızlıca. Yazılım bunu görüyor mikrofonunuzu. Hatta arkadaşlar örneğin ikili bir görüşmedesiniz Skype üzerinden veya çeşitli platformlardan. Karşı tarafın sesi de eğer kalabalık bir ortamda çok duyulması zor noktadaysa yine Nvidia'nın yapay zeka teknolojisi ki derin öğrenme içeriyor bu da, siz karşı tarafın sesini iyileştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi şuradan şöyle bir notlarıma bakalım. Şimdi robot teknolojileri günümüzde çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle bazı ürünlerin taşımasında kullanılan robotlar söz konusu ve COVID-19 salgınında da Kaliforniya'da Neural adında bir robotik teknolojisi şirketi var. Bu robotik teknoloji şirketi robotları arkadaşlar tıbbi malzeme taşımak için kullanmaya başlamış ve bunu büyük hassasiyetle yapabileceklerini bile getirerek, örneğin bazı karantina noktalarında işte örneğin Kaliforniya'da stadyumlarda özellikle tıbbi malzemeleri hassas bir şekilde taşıyabilecek robotlar geliştirmiş. Tabi bu robotlar halen bir insan kontrolünde olsa da 25 mil hız yapan bu robotları hızını 5 mil civarına çekerek çok hassasiyet göstermeleri sağlanmış. Özellikle bu tıbbi malzemeleri taşımada. Bu insansız taşımacılık aslında temasın problem yaratacağı şu günlerde insanlar yerine robotların tıbbi malzeme ulaştırması çok önemli. Zannediyorum ülkemizde de böyle bir çalışma vardı galiba. Dolayısıyla ülkemizde de böyle bir çalışma oldu. Yani en azından şöyle, ülkemizde de bazı girişimlerin işte bazı robotik teknolojilerle acil servislerde çalışabileceği yönünde bir iki haber görmüştüm. Ama nerede, nasıl uygulanıyor? Onları da tabii zaman içerisinde göreceğiz. Robotlar sayesinde de yine sağlık alanında önemli girişimler söz konusu. Peki arkadaşlar, o zaman yavaş yavaş sona yaklaşırken bir iki müzikle daha sizlerle olalım. Sonra programımızı ilerleyen süreçte kapatıyor olacağız.
The Meat Puppets.
Evet, herkese merhabalar. Arkadaşlar, dün itibariyle Apple bir erişilebilirlik tanıtım toplantısı düzenledi. Tam yanlış saatinde vermek istemiyorum ama dündü galiba ve bu toplantı içerisinde Apple'ın ödüllü erişilebilirlik çalışmaları ve erişebildiği geliştiriciler nasıl kullanabilir? Bununla ilgili bilgiler verildiği ilgili haberleri sizler için derlemiş olayım. Bu haberler içerisinde özellikle en dikkat çekici arkadaşlar şu ki özellikle bir firmanın erişebildiği bu kadar önem vermesi ve geliştiricilere birinci ağızdan bununla ilgili bilgilendirmeler yapması çok önemli bir şey ve Apple bununla ilgili çalışmasını dün itibariyle yaptı. Ve bunu çevrim içi ortamda yaptı tabii ki salgın sebebiyle. Görünüşe göre Haziran'da da yapılacak geliştiriciler konferansı da çevrim içi olabileceği dile getirilmiş. Bakalım neler bizi bekliyor olacak. Apple'ın bu girişimden dolayı da firmayı tebrik etmiş olalım. Geliştiricilere çoğu zaman biz bu alanda çalışan insanlar olarak erişebilirlikle ilgili bilgi vermek konusunda bazen yetemeyebiliyoruz ama bir firmanın kendi ürettiği sistemi en güzel kendisi anlatabilir. Bir noktada böylesi firmalar için konuşuyorum tabii ki. Onun için bununla ilgili çalışma yapmış olması da çok önemli. Evet, şimdi gelelim günün pratik önerisine, bilgisine. Şimdi bu özellikle başlat menüsü sorunu yaşayan arkadaşlarımız için gelecek bu önerim. Classic Start Menü diye bir uygulama var. Hiçbir şekilde ekran okuyucunuz başlat menüsünü okumuyor veya sağlıklı değilse okuması bir noktada ya da okusa dahi örneğin daha böyle eski tarz bir başlat menüsü istiyor olabilirsiniz. Classic Start Menü diye bir uygulama var. Bu Classic Start Menü uygulamasını kurarak başlat menünüzü daha erişilebilir ve daha kolay kullanımlı hale getirebilirsiniz dostlar. Classic Start Menü sayesinde hem uygulamalarınız gruplu şekilde daha rahat erişilebilir olacak. Hem de arama yaptırdığınızda ki mesela arama yaptırdığınızda belki arama sonuçlarına ulaşmanız problem olabilir. Bu noktada da ekran okuyucunuz daha hızlı iletişime, etkileşime geçebilecek arkadaşlar. Ve programımızın sonuna yaklaşırken size tarihi güzel bir bilgi ile kapatmış olalım. Bu da uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma hayatımızın bir parçası oldu. Öyle değil mi dostlar? Yani uzaktan çalışma hayatımızın bir noktasında ...1973 yılında ilk NASA uzaktan çalışma sisteminin aslında farkına varan bir kuruluş olmuş arkadaşlar. Jack Nitz tarafından, fizikçi Jack Nitz tarafından aslında bu tarz araştırmalar yapılmaya başlanmış. Bunun babası olarak bilinen bir kişi arkadaşlar. 1975 yılında da ilk artık kişisel bilgisayarlar hayata giriyor. Bununla birlikte 1979'da yine Washington'da bazı yayınlarda uzaktan çalışmanın önemine vurgu yapılıyor. Sonrasında yine 1979'da IBM belli bir grup insanın uzaktan çalışabilmesi için bazı altyapılar oluşturuyorlar. 1983 yılında ise internetin gelmesi özellikle bu noktada uzaktan çalışmayı daha olanaklı hale getiriyor. Daha kolaylaştırıcı noktaya geliyor. Aslında bunların tabii ki evvelinde de şeyden de bahsetmek lazım. İşte çalışmada verimlilik kavramı çok önemli. Yani bu sanayi devriminden sonra sanayileşmeyle birlikte gelen bir süreç. İşte 1973'ten 83'e kadar olan dönemde ve 83'ten sonrası olan dönemde de işte bazı teknolojilerin geliştirilmesi, ilk bilgisayarın çıkması ve daha sonra internetin gelmesi, şirketlerin artık bazı zamanlar uzaktan çalışmak kavramına ortaya atıldığı yıllar olarak görüyoruz. 1987 yılında Amerika'da 5 milyonu aşkın kişi uzaktan çalışma tekniğini benimsemiş arkadaşlar. Çok enteresan bir rakam ta o yıllarda. 1991 yılında özellikle Wi-Fi teknolojisi, yani kablosuz internet teknolojisi hayatlara girmeye başlıyor. Ki bakın 1991 yılından itibaren başlayan bir süreç. Bu sefer uzaktan çalışma kavramı özellikle kapalı mekanlardan çok daha da açık mekanlara ve daha mobiliteyi arttırıcı noktaya gelmeye başlıyor. İlk adımları diyebiliriz bunları. Artık kongre çalışmaları, federal düzeyde çalışan insanlar ve birçok kişi sadece uzaktan çalışma olarak değil, bazı işte seminer veya bazı organizasyonları da yine bu teknikle vermeye başlıyorlar. 2000 ve 2000 sonrasında günümüze kadar gelen süreçte ise arkadaşlar, hem bu alanda bazı firmaların kendi bünyelerinde çalışma prensiplerini içeren küçük küçük böyle yasalar, işte çalışma şekilleri oluşturmaya başlıyorlar fazlasıyla. 2005'ten sonra, yani günümüze kadar gelen süreçte de artık uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, uzaktan seminer ve organizasyonlar Microsoft Teams gibi, Zoom gibi ya da Google Meets, Hangouts programları gibi uygulamalar üzerinden yapılmaya devam ediyor, başlıyor. Özellikle bakın burada notlarımda çok enteresan, 2005 yılında da bir yazılımcı ilk online toplu görüşme yazılımlarının çalışmalarını yapıyorlar arkadaşlar. Evet, pekala. Bugün sizlerle teknoloji gündemini şöyle kısaca değerlendirmiş olduk. Özellikle dün 23 Nisan'dı. Ülkemizin bu önemli gününü tekrardan geçmiş olmasına rağmen tebrik etmiş olalım. Ve sağlığın hep sizlerle olmasını dileyerek programımızı kapatalım dilerseniz. Haftaya yine önemli gündem konularıyla sizlerle birlikte oluyor olacağım. Ben Sarp Arıkan, Radyo Engel Serişim'de Bilişim Kulübü'nü dinlediniz efendim.
Duyulmadık her tür içerik Bilişim Kulübü'nde sizlerle olacak. Geçmişe yolculuk yapacağız, gündemi takip edeceğiz, teknolojinin sırlarını birlikte keşfedeceğiz. O halde her cuma akşam 8 ile 9 arasında kısa bir teknoloji molası vermek için Radyo Engelsiz Erişim'de Bilişim Kulübü'nü seçin.